Ayrım 26, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 227. Coşan'ı kızdıran sözler. Nakşibendi Şeyhi Esat Coşan'ın bu sözleri sızdırıldı. Kaseti dinleyen Refah Partililer sarsıldı. Dergahla parti arasında huzursuzluk olduğunu çok az kişi biliyordu. Onlar bile Esat Coşan'ın bu derece açık ve sert konuşacağını tahmin etmiyordu. Esat Coşan'ın Nakşibendilerin bir bölümünü RP'den alıp yeni bir parti kuracağı yorumları yapılmaya başlanmıştı. Erbakan'ın 13 Mayıs 1990 tarihinde eğitim semineri için çağrıldığı sıcak çermiye, Sivas'ta yaptığı konuşma bu kez Esat Coşan'ı çok kızdırdı. Erbakan'ın Sivas'taki bu konuşması RP Genel Merkezi tarafından bildiri olarak dağıtıldı. Esat Coşan'ı öfkelendiren Erbakan'ın Sivas konuşmasını da özetleyerek aktaralım. Köylere dağılıp temsilci ve müşahitleri tespit etmek ve çalıştırmayı cihat biliniz. Bunlar çalışırsa cihat ettiklerinden dolayı İslam hakim olur. Cihat delisi olmadan mümin olunmaz. Cihadı takatinizin sonuna kadar yapacaksınız. Oyunuzu RP'ye verin diye 3 köye gitmiş birisine ahirette biz sana 5 köye gidecek takat verdik, diğerlerine niye gitmedin diye yanacaksın denilecek. Cihat farzı ilk önce eda edilecek farzdır. Bir emir seçip ona biat edip orduyu oluşturmak ilk farzdır. Her ilçeden 3-5-10 tane insan köylerle ilgilenecek, benim dükkanım var demeyecek. Yeteri kadar çalıştıktan sonra dükkanına ancak gidebilir. Bu kişi dükkanına cihat etmeden giderse olmaz. Abdestsiz namaz kılmak gibi olur. Hepimiz bir günü ve bir geceyi cihada ayıracağız. Bu gece toplantı var, oraya gideceğiz. Şu gün köylere gideceğiz. Hutbe haftalık cihat talimatıdır. Bugün hutbeler böyle değil. Biz nasıl cumamızın telafisi olsun diye zuhri ahir kılıyorsak her sandık bölgesinde haftalık sohbet yapacağız. Bu sohbet de hutbe-i ahirdir. Onları da şuurlu Müslüman yani refahçı yapacağız. Yapamazsak en büyük suçu işlemiş oluruz. Refah İslami cihat ordusudur. Hepimiz bu orduya asker olacağız. Cihat eden Müslüman alimden de şeyhten de daha da üstündür. Ahirette alimden de şeyhten de cihat eden daha üstün cennetlere gider. Ameller niyetlere göredir. Zaraya müşahitler tespit etmeye, refah iktidar olsun diye gitmeye niyet ettiğin zaman 6 milyar insanın cehennemden kurtulmasına vesile olmuş gibi sevap alırsın. Şu toplantıya gelmek ne demek? Bir bilsen şuraya sürünerek gelirsin. Bir cihat ne kadar oruca denk? Sizin her gün oruç tutmaya, her gün namaz kılmaya gücünüz yeter mi? Sen RP'ye hizmet etmezsen hiçbir ibadetin kabul olmaz ve diğer partileri destekleyen ve batağa düşen insanların sorumlusu sensin. Çünkü başka türlü Müslümanlık olmaz, başka türlü kurtuluş yok. Bütün ehli sünnet vel cemaat olarak refahın emrine itaat edeceğiz. Bu orduya dahil olacağız. Olmayanlar patates dinindendir. Dahil olmak kalben niyet etmektir. Refah bu ordudur. Bütün gücünle bu ordunun büyümesi için çalışacaksın. Çalışmaz isen patates dinindensin. Cihat emrine uymak farzdır. Refah cihat ordusu, ona katılmak zorundayız. Sen gözünle emirin günah işlediğini görsen bile emire itaat edeceksin. Mesela içki içtiğini gördün, sonra da ayıkken sana geldi emir verdi, itaat edeceksin. Herkes bölgesindeki RP'nin başkanına itaat edecek. Şeyh tarikatın öncüsüdür, ders tarifini anlatır. Şeyhler de cihat emrine itaat etmek zorundadırlar. Cihatta asker vardır, kumandan vardır, şeyh de bir askerdir. Cihat etmek için mutlaka karargaha bağlı olacağız. Aksi takdirde tefrika olur, bu haramdır. Bu cahillerin yapacağı iştir. İslami bir hizmet yapmak için karargaha gelip nasıl yapacağımızı soracağız. İtaat edeceğiz. Uygun görülürse emredilip yapılır, uygun görülmezse yapılmaz. Cihada para verilmeden Müslüman olunmaz. Kişinin Müslümanlığı cihata verdiği parayla ölçülür. Bir Müslüman zekatını götürüp fakire veremez. Zekatını Beytül Mal'e, cihat ordusunun karargahına verecektir. Sen kendi kendine zekat veremezsin. Beytül Mal dağıtır. Parti çalışmaları için zekat parasından harcama yapılır. Zara'ya ilçe müşahitleri seçmeye gideceksin. Atladın arabaya, arabanın benzini yok. İşte bu zekat parasıyla arabanın benzinini alabilirsin. Zekatı refaha vereceğiz, o uygun yerlere dağıtacak. Bunu böyle yapmakla zekatın kimin tarafından verildiği belli olmayacak. Daha çok sevap alınacak. Alanın kalbi refaha ısınacak. Böylece insanları refaha, yani İslam'a çeviriyoruz. Biz Müslümanız. Biz Kur'an'ı hakim kılmak isteyene gideceğiz. Hepimiz refahçı olmaya mecburuz. Çünkü cihat ediyoruz. Bize ayrı çalışalım, bunlar çalışmıyor diyemezsin. Boynun kılıçla vurulur. Refahçı olmadan Müslüman olman mümkün değildir. Niye refahçı olmak zorundayız diye sorarlarsa, bu namazı niçin kılıyorsam onun için refahçı olmak zorundayım diyeceksin. Cihat farzı bu orduya katılmadan ve biat etmeden olmaz. 6 milyar insan refahçı olmak zorunda. Madem ki Müslümansın, refahçıyım demelisin. Refahçı olmakla oturduğun yerden sevap alıyorsun be akılsız adam. Şuurla refaha çalışan cennete gidiyor. Neden? Çünkü refah demek Kur'an'ın nizamını hakim kılmak demektir. Sen herkese faydalı olmaya mecbursun. En faydalı olan cihat edendir. Esat Coşan ve Erbakan arasındaki tartışmalara taban da katılıyordu. Erbakan bu tartışmalarda doğrudan hedef alınmıyordu. Ancak Oğuzhan Asil Türk, Şevket Kazan gibi yıllardır parti yönetiminde bulunan isimlere yoğun eleştiriler yapılıyordu. Bu isimlerin parti tabanına yabancılaştığı belirtiliyordu. Yönetim tekelciliğine karşı çıkılıyordu. Bu tartışmalarla Refah Partisi 3. olağan kongresine gidildi. 7 Ekim 1990 tarihinde yapılan kongrede Erbakan 552 oydan 551'ini aldı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ise yine aynı isimlerden oluştu. Nasıl oluyor da dergaha rağmen Erbakan parti içinden bu kadar yüksek oy alıyordu? Bu sorunun yanıtı Refah Partisi'nin iç işleyişi ile ilgiliydi. Parti içi demokrasi örnekleri. Refah Partisi'nde parti içi demokrasi nasıl işliyordu? 25 Nisan 1993 tarihinde yapılacak Bursa İl Kongresi için merkez ilçe yöneticilerinden Zekeriya Yılmazgöz il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. RP Genel Merkezi kendilerinden izinsiz bu tür açıklamaları hoş görmediği için Zekeriya Yılmazgöz'e uyarıda bulundu. Biz genel merkez olarak Bursa'da tek liste çıkaracağız. İl başkanı olarak M. Altan Karapaşaoğlu'nu istiyoruz. Sen adaylığını koyma. Refah Partisi il ve ilçe kongrelerinde çoğunlukla tek liste çıkıyordu ve onu da genel merkez hazırlıyordu. Aksilik bu ya, Zekeriya Yılmazgöz yılmadı, adaylığında ısrar etti. Sonunda Bursa İl Kongresi yapıldı. Yılmazgöz ve listesi kazandı. Refah Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK acilen toplandı. Bursa İl Kongresi iptal edildi. Bursa'ya il başkanının atama ile yapılması karara bağlandı. İl başkanı olarak kim atandı derseniz, seçimi kaybeden M. Altan Karapaşaoğlu. Refah demokrasisi. M. Altan Karapaşaoğlu'nun Oğuzhan Asil Türk'ün ortağı olduğu, DYP'li eski bakan Cavit Çağlar ile girdiği ticari ilişkiler sonucu partiye çok yararlı hizmetlerde bulunduğu gibi birçok dedikodu üretildi. Bursa'nın bir benzeri de Yozgat'ta yaşandı. Yine devreye MKYK girdi, kongreyi iptal etti. Kendi adayını atama ile Yozgat'a il başkanı yaptı. Erbakan kongreden 551 oy alması kimseyi şaşırtmıyordu. Bu salt RP'ye özgü değildi. Özellikle 1980 darbesinden sonra partiler artık tamamen lider ağırlıklıydı. Korkut Özal'la yapılan toplantı. Tarih 5 Mart 1989. RP Genel Sekreteri Oğuzhan Asil Türk, MSP'de muhalifi Korkut Özal için Hürriyet gazetesine şunları söyledi. Korkut Özal faizcidir, kendisiyle ahbaplık yapabiliriz ama siyasi mücadelede güvenemeyiz. Kendisinin şimdi trilyoner olduğu ifade ediliyor. Nasıl olduğunu doğrusu ben bilmiyorum. Demek ki çok büyük bir dehası varmış da biz anlayamamışız zamanında. Tarih 15 Temmuz 1993, Korkut Özal'ın İspa Ticaret Sanayi ve Pazarlama AŞ'deki ortağı Hasan Kalyoncu'nun evinde bir toplantı yapıldı. Toplantıya Korkut Özal, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun, Cemil Çiçek, RP'yi temsilen Recai Kutan, Abdullah Gül katıldı. Sohbetin konusu Korkut Özal ve arkadaşlarının RP'ye katılmalarıydı. Korkut Özal ve arkadaşları Esat Coşan'la da çok samimiydi. Dargınlıklar unutulsun diyorlardı, RP'ye sıcak bakıyorlardı. Ancak talepleri vardı. 10 Ekim 1993 tarihinde yapılacak RP'nin 4. olağan kongresinde hemen hepsi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alacaklardı. Bazı arkadaşları belediye başkan adayı olarak gösterilecekti. Ayrıca üstü kapalı bir biçimde 1978'deki isteği tekrarlıyorlardı. Erbakan Hoca iyi liderdir ama çevresi artık değişmelidir. Refah Partisi kitle partisi olmalıdır. Partinin önemli görevlerindeki isimleri de değiştirmeliyiz ki kamuoyu bizim kitle partisi olduğumuza kanaat getirsin. Korkut Özal ve arkadaşlarının istemediği, başta Oğuzhan Asiltürk ile Şevket Kazan gibi MSP döneminden beri partinin üst yönetiminde bulunan isimlerdi. Korkut Özal ve arkadaşlarının RP'ye gelmeleri, üstelik belli talepler ileri sürmeleri Asiltürk Kazan ikilisini harekete geçirdi. Erbakan'a da darılmışlardı. Böyle bir toplantıdan haberleri olmamıştı. Üstelik Erbakan bu toplantıya yeni prensi Abdullah Gül'ü göndermişti. Demek ki Korkut Özal ve arkadaşlarının partiye gelmelerine sıcak bakıyordu. Asil Türk Kazan ikilisi Korkut Özal manevrasının önüne geçmek için kolları sıvadı. Parti tabanındaki güçlerini harekete geçirdiler. Yıllarca partinin yükünü omuzlarında çekmiş, cezaevlerinde sıkıntıya düşmüş, partiyi tekrar diriltmiş bunca kişinin bir kenara atılıp Korkut Özal ve arkadaşlarının yollarına kırmızı halı döşenmesini istemiyoruz. Eğer gelirlerse kapımız onlara açıktır. Ancak partinin üyesi olabilirler. Üst yönetim birimlerinde görev alamazlar diyorlardı. Bu görüş RP içinde giderek destek kazanmaya başladı. Korkut Özal ile Oğuzhan Asiltürk bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Korkut Özal ile Erbakan arasındaki dolaylı görüşmeler RP'nin 10 Ekim'de yapacağı kongre gününün sabahına kadar sürdü. Bir taraf partinin yönetiminde etkili görev istiyor, diğer taraf şimdilik sadece üye olun, ileride o görevlere gelirsiniz sözü veriyordu. Kongre günü gelip çattı, Erbakan görkemli bir kongre istemişti. Atatürk Spor Salonu'nu Türkiye'nin dört bir yanından gelen RP'liler doldurdu. Salonun dışında ise en az 10.000 kişi vardı. Salona giremeyeceklerini bilmelerine rağmen binlerce partili kongreye davet edilmişti. Ankara dışından gelen RP'liler Korkut Özal ve arkadaşlarının partilerine katılacağını umut etmişlerdi. Anons edilmesi beklenen katılmalar gerçekleşmedi. Bu arada şunu da eklemek gerekiyor. Erbakan'ın Korkut Özal ve arkadaşlarını istemesinin en önemli nedeni Profesör Esat Coşan nedeniyle küsen bazı Nakşibendileri tekrar RP'ye kazanmaktı. Erbakan biliyordu ki Korkut Özal'ın arkasında Esat Coşan vardı. Erbakan için Esat Coşan ve Korkut Özal demek aynı zamanda para demekti. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük sanayi kentlerindeki muhafazakar iş adamları bu grupla birlikte hareket ediyordu. Diğer yanda ise Korkut Özal, Esat Coşan ikilisi siyasi tercihleri konusunda sıkışmışlardı. Önce Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın direktifiyle parti kurma teşebbüsünde bulunmuş, ancak Turgut Özal'ın ani vefatıyla bu çalışma son bulmuştu. Şimdi Mesut Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı ANAP'tan kopardıkları bir güçle RP'nin kapısına gelmişlerdi. Ancak kapı şimdilik açık değildi. Daha doğrusu istediklerini vermiyorlardı. RP'den umduğunu bulamayan Korkut Özal, Esat Coşan istemeye istemeye ANAP'ı destekleme kararı aldılar. Bunun üzerine başta Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek gibi isimler tekrar ANAP'a döndü. Aslında kitle partisinden kastedilen neoliberal politikalara evet diyen ılımlı İslam idi. Bakalım Erbakan ve arkadaşları bu talebe ne kadar dayanabileceklerdi. Refah Partisi'nin generalleri. Refah Partisi'nin emekli subayları ile ilişkisinin 1990'lı yıllarda başladığını düşünenler var. Oysa bu yakınlaşma daha önceki bölümlerde de yazdığımız gibi özellikle MSP Genel Merkezi'ndeki Halkla İlişkiler Biriminin başına emekli subayları, milletvekili senato seçimlerinde liste başına emekli generalleri getirerek başlatmıştı. Erbakan bu çevrelerle ilişkilerini her zaman sıcak tutmak istedi. Aynı ilişki bu kez Refah Partisi'nde yaşanıyordu. Erbakan partisine katılan emekli subayları görkemli toplantılarla kamuoyuna duyuruyordu. Amaç yine aynıydı. Ordu bize karşı değildir mesajını vermek. RP iktidar olursa Türkiye Cezayir'e döner imajını yıkmak. Dipnot. O dönemde kökten dinciler Cezayir'de etkindi. Bu sebeple Türkiye Cezayir olmayacak deniyordu. Zamanla bu söz Türkiye İran olmayacağı dönüşecekti. Emekli subayların RP'ye katılmalarını parti yöneticileri de çok önemsedi. Öyle ki Milli Gazete 10 Kasım 1993 tarihinde yapılan RP 4. Olağan Kongresi'nde partiye katılan 35 emekli subay listesine kongrede oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listelerinden daha fazla yer verdi. Refah Partisi sandıktan çıkarsa ordu bu partiyi iktidar yapmaz anlayışı kamuoyunda olduğu gibi parti tabanında da hissediliyordu. Bu nedenle toplantılarda, mitinglerde ordunun kalbini kazanacak mesajlar verilmesine sık tanık olunuyordu. Örneğin ordu refah el ele sloganı RP toplantılarında sıkça atılıyordu. Erbakan ordu bizimdir, asker bizimdir, ordu başımızın tacıdır gibi sözleri dilinden düşürmüyordu. İslamcı yazar Yaşar Kaplan RP'nin orduya yakınlaşmasını o günlerde şöyle tahlil ediyordu. RP'nin ordu mesajlarıyla son zamanlarda kurmaya çalıştığı sıcak ilişkiler, bugüne kadar kendisine sıkı sıkıya kapalı tutulmuş bazı kapıları zorlamaya çalışması olarak görülebilir. Sadece orduya değil, iş dünyasına, istihbarat servislerine ve dış güçler diye nitelendirilen güç odaklarına karşı da RP'yi harekete geçmiş görüyorum. Bu harekete geçiş bir çatışma veya bir uyuşma, uzlaşma şeklinde anlaşılmamalıdır. Refah sadece kendisini tanıtmaya çalışıyor ama bunu bir tür kumar olarak da değerlendirmek mümkün. Hangi tarafın kazanacağı belli olmayan bir kumar. RP 4. Olağan Kongresi'nde partiye katılan 35 emekli subayın emekli olmadan önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevleri RP'de tartışma başlattı. RP İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, "Kontrgerilla RP içine de girdi" şeklinde demeç verdi. Cumhuriyet 15 Ekim 1993. Aydınlık gazetesi RP'ye katılan 35 emekli subaydan 10'unun istihbaratçı olduğunu iddia etti. Gazeteye göre subayları partiye getiren kişi emekli Tuğgeneral Sami Karamısır'dı. İddiaya göre Faysal Finans Grubu'na bağlı Fey Vakfı'nın başkanı Sami Karamısır, SİHA ve Suudilerle birlikte çalışan kontrgerillacı bir subaydı. RP'ye katılan bir diğer emekli kor general Erşan Nuri Kayra, Özel Harp Dairesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapmıştı. Emekli Tuğgeneral Hasan Sağlam da siyasal İslamcılar arasında MİT'çi diye biliniyordu. Başta Hasan Sağlam olmak üzere emekli subaylar zaten MSP üyesiydiler. Ancak Erbakan bunları partiye yeni katılım olarak sunuyordu. Aydınlık gazetesi istihbaratçı olduğu bilinen RP üyesi emekli subayların listesini yayımladı. Tuğgeneral Sami Karamısır, Albay Hasan Eke, Hakim Albay Ertuğrul Perim, Albay Hasan Yıldız, Albay Mahir Alkan, Doktor Yarbay Haluk Kaygun, Albay Alaaddin Yandırma, Albay Kamil Şen. Kuşkusuz RP'ye katılanlar arasında istihbaratçı olmayan emekli subaylar da vardı. Tuğ General Osman Başbuğ bunlardan biriydi. Emekli olmadan önceki görev yeri İstanbul Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Okul Komutanlığı'ydı. Burada subaylara iftar yemeği vermesi, şeriatı savunan rehber ilmihali dağıtması basın tarafından gündeme getirilmişti. Tuğ General Başbuğ'un dağıttığı ilmihalin arka kapağında şu satırlar yazılıydı. Dünyaya gönül bağılma, akarsu ömür gibi. Şeriata uyan kimse her dem olur şadüman. Komünistler hep yalanla gençleri aldatıyor. İslam'ı yok edecekler, artık gafletten uyan. Bu arada Erbakan ordudan emekli 40 kişilik bir uzman ekibe alternatif ordu projesi hazırlattığını basına sızdırdı. Bu emekli subay ekibinin hazırladığı alternatif ordu projesi genel hatlarıyla şöyleydi. Ordunun Atatürk tabusu olmayacak. Ordu inançlı kişilerden oluşacak. RP'nin programı ordunun birleştirici harcı yani ideolojisi olacak. Ordu dış güdümden, ABD ve Avrupa etkisinden kurtulacak. Kendi silahını ve kendi harp sanayisini oluşturacak. NATO'dan çıkacak. İslam ülkeleri birliği kurulacak. İslam ülkeleriyle yeni bir askeri ittifak oluşturulacak. Ordunun uluslararası caydırıcılık gücü çok fazla olacak. Olası bir savaş hali durumunda ordunun silah ve savunma donanımı çok yüksek olacak. Darbeci gelenekten sıyrılacak. Erbakan bu projeyi Akis dergisine 30 Ekim 1993'te anlatmıştı. Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda RP'de 40 kişilik bir ekip oluşturulmadığı, dolayısıyla bir alternatif ordu projesi hazırlatılmadığı ortaya çıkacaktı. Şurası da bir gerçek ki Erbakan hareketi hakkında gazetelerde kara propaganda amaçlı çok yalan haberler yaptırılıyordu. Bu onlardan biri miydi? Yoksa yine bir Erbakan oyunu muydu? Birincisinin doğru olma ihtimali daha güçlü. Çünkü RP'nin o günlerde TSK'yı karşısına alacak böyle bir taleple kamuoyu önüne çıkması zor görünüyor. 26. ayrımın sonu. Sayfa 235.